Ayrım 26.
Akrabalık bağı olmayan fakat yaşça büyük kimselere hitap ederken de dayı sözcüğü kullanılıyordu. Örneğin otobüste yer veren genç adamın yaşlı yolcuya buyur dayı otur demesi gibi. Bazı kimseler polis ve jandarma içinde dayı sözcüğünü kullanıyordu. Argo olarak dayı, kaba dayı ve külhan beylerini ifade ediyordu. Bunlar kolayca kaba kuvvet kullanan, terör ve şiddet yaratmaktan çekinmeyen, bulundukları çevrede kaba kuvvet kullanma yeteneklerini sergiledikleri ve her zaman kullanabileceklerini kanıtladıkları için saygı gören kimselerdi. Keza dayı sözcüğünün içeriğindeki koruyan, kollayıcılık yapan, güç odağı anlamına geliyordu. Bu koruyan ve kollayan güç odakları aynı zamanda suç işleyenleri veya kendi istekleri doğrultusunda suç işlemekten kaçınmayanları da koruyup kolladıkları anlamını taşıyordu. Dayı, kaba dayı, külhan beyi tanımlamasında belirtilen bu hususlar klasik mafyoso kimliğiyle örtüşüyordu. Dolayısıyla dayı aynı zamanda tipik mafyoso anlamına geliyor, dayıya yüklenen sosyal konum mafyosonun sosyal konumuyla bütünleşiyordu. Dayı kendisine istinat edilen kimse Türk argosu Ferit Devellioğlu. İbrahim Oroz Basımevi TDK İstanbul 1945 sayfa 78. Büyük Larus adı geçen eser cilt 5 sayfa 2917. Üstelik dayılık kavramı Türklerde önemli bir akrabalık bağını, bağlantısını ifade ettiği gibi koruyan, kollayan, korunan arasındaki ekonomik mafyos bütünleşmeyi geleneğine de yansıtmış örf yasasını almış bulunuyordu. Baranta'nın yağmalama hakkı ilginç bir yanı, belki de anaerkil aile döneminin bir kalıntısı olarak ananın kardeşine yani dayıya da uygulanabilmesidir. Dayı aynı soydan bir yeğenden çok uzaklarda yaşayabilir ve hatta onu hiç görmemiş bile olabilir. Fakat yeğenin dayısından yardım istemeye hakkı vardır. Yardım gelmezse yeğen dayının mal ve sürülerini 3 kez yağmalayabilir. Dayı yağmayı kabullenmek zorundadır, ancak 4. yağmada yeğenlik haklarını yitirdin diyerek karşı çıkabilir. Her Sakaldan Bir Kıl, Murat Çulcu E-Yayınları, İstanbul 2001, sayfa 79. Türklerin örfi yaşam tarzını önemli bir yer tutan dayı-yeğen ilişkisinin akrabalık bağının zeminindeki ekonomik çıkara dayalı bu dayanışma, sonraki dönemlerde ortaya çıkan koruyan-korunan ilişkisinin de kökenini teşkil ediyordu. Çok sonraları argo anlamda koruyan kabadayı Külhan Bey'i arka çıkan gibi mafyos ilişkiler ağı içine tanımlanması gereken sosyal ilişkileri ifade eden dayı sözcüğü, sadece dayı yeğen akrabalık bağı ile sınırlı kalmıyor, bu sınırların dışına taşıyordu. Nitekim mafyos toplum yapısı genelinde dayı koruma iradesini otoritesini elinde bulunduran mafyos güç odağını ifade ediyordu. Dayı sergilediği ve gerçekleştirdiği koruyucu iradeye karşılık korunanlar ona bağımlılık gösteriyor, bu bağımlılık saygıyla pekiştirilerek sergileniyordu. Saygı dayının koruyucu iradesi ve otoritesi oranında yaptırıma dönüşüyordu. Dayının yeğene baranta hakkı tanıması dayının aynı zamanda sosyal bakımdan koruyucu iradesinin de bir ifadesiydi. Bu hak dayı-yeğen bağlamının ötesine ritüel akrabalık bağları ile de tesis edilmiş mafyoz çıkar grubunun kendilerinden olmayanlara karşı da uygulayabilecekleri bir yöntemi ifade ediyordu. Yeğen dayının mallarını yağmalama hakkını elinde bulundururken bu yağma anlayışı zamanla dayı ile yeğenin kendilerinden olmayanların, ki husumetle başlayıp düşmanlığa kadar uzandıktan sonra kentsel yaşamda kendi dışlarındaki herkesin servetini, malını, mülkünü yağmalama hakkına dönüşüyordu. Örfi hukuk ve ahlak anlayışının bu yöndeki değişimi çağdaş hukuk ilkeleriyle çelişse bile, geleneksel örfi yaşam tarzının ve ilkelerinin yüceltilerek korunması, geleneksel örfi ahlak hukuk ilkeleri çerçevesinde oluşan sosyal algılamalarda meşrulaştırılıyor, en azından yadırganmıyor ve kınanmıyordu. Sonuç olarak dayılık akrabalık bağlarına paralel olarak bireyler ve gruplar arası sosyal ilişkileri ekonomik ve kriminal alanda ifade eden bir nitelik kavram haline geliyordu. Bu denli geniş bir sosyal yelpazeyi ifade eden kavram ister istemez siyasi ve askeri bir yapıya da bürünüyor, barantaya en uygun sosyal, siyasal, askeri mafyoz zemini oluşturan garp ocakları yapılanmasında yasal düzen niteliği kazanıyordu. Garp ocaklarında dayı ünvanının kullanılması Barbaros Hayrettin Paşa'ya kadar uzanıyordu. Daha 16. yüzyılın sonunda bu sözcük koruyan, dayanılan, kimse, saygıdeğer gibi, koruyucu gibi anlamlar dışında askeri bir rütbe, kimlik ifade ediyordu. Nitekim Tunus'ta 40 bölüye ayrılan Yeniçerilerin bölük kumandanlığına dayı deniyor, böylece dayılık askeri bir ünvan, rütbe haline geliyordu. Daha sonra 1591, bazılarına göre 1590 yılında Ocaklılar ayaklanarak Beylerbeyi'ni kovuyor, ağa divanını oluşturan üyeleri katlediyor, bölükbaşı yani dayı olan İbrahim adlı bir ocakçılıyı otorite makamına oturtuyorlardı. Ocaklı İbrahim dayı olduğu için de yeni yönetim adını ondan alıyor, dayı yönetimi oluyordu. Büyük Osmanlı Tarihi, Ordinarius Profesör İyi Hakkı Uzun Çarşılı, Aklı Geçen Eser, Cilt 4, Sayfa 300. Dayı İbrahim, Ocaklılar tarafından 3 yıl süreyle bu makama getiriliyordu. Tunus'taki Ocaklı zorbalar, merkezi otorite tarafından tayin edilen Vali Hafsa Mehmet Paşa'yı kabul etmiyorlardı. Ayrıca Trablus Garbe tayin edilen İbrahim Paşa da kaçmak zorunda kalıyordu. Osmanlı yönetimi tehditler savuruyor, üzerlerine Mısır'dan asker sevk edeceğini bildiriyor fakat hiçbir şey yapamıyordu. Tunus'taki dayı yönetimi dayıların veraset yoluyla yani babadan oğula geçecek şekilde Osmanlı yönetimi tarafından atanmaya başlanmasına kadar çeşitli sorunlar ve kargaşa ile sürüyordu. Bu ilk dönemde Beylerbeyi, Sancakbeyi ve dayılar arasında sürekli bir didişme yaşanıyordu. Didişme kimi zaman da kanlı çatışmalara dönüşüyordu. Ancak dayı Osman Ağa güçlü bir otorite sergiliyor, ortalığı yatıştırıyor ve hasımlarını sindiriyordu. 1610 yılında da yerine Yusuf Ağa dayı oluyor, Tunus'la başarılı bir yönetim ve güçlü bir otorite tesis ediyordu. Tunus'taki dayı yönetiminin başarılı olması Cezayir'deki ocakları da dayı yönetimi kurmaya sevk ediyordu. Tunus'ta ocaklı bölükbaşılara dayı denirken Cezayir'de donanma reisleriyle önde gelen kaptanlar dayı rütbesini kullanıyorlardı. Bu ocaklarda donanma reislerine dayı denilirdi. Büyük Osmanlı Tarihi, Ordinarius Profesör İyi Hakkı Uzun Çarşılı, Adı Geçen Eser, Cilt 4, Sayfa 299. Cezayir'de denizciler ağalara karşı harekete geçiyor ve 1681 yılından itibaren dayı yönetimi kurulmaya başlanıyordu. Burada farklı bir yöntem uygulanarak dayının meclis tarafından yaşam boyu kaydıyla seçilmesi kararlaştırılıyor. Hacı Mehmet Ağa adlı yaşlı bir denizci dayı yapılıyordu. Mehmet Ağa 11 yıl boyunca dayılık makamında bulunuyor, işleri ise Baba Hasan yürütüyordu. 1681 yılında Mehmet Ağa ölünce yerine Baba Hasan dayı oluyordu. Cezayir'deki dayılar bir divan kuruyor ve bu divana Divan-ı Guzat, halk arasında ise Dayılar Divanı deniyordu. Büyük Osmanlı Tarihi, Ordinarius Profesör İyi Hakkı Uzun Çarşılı, Adı Geçen Eser, Cilt 4, Sayfa 301. Ne var ki Baba Hasan kayınpederi kadar başarılı bir dayı olamıyordu. Fransızlar Cezayir'i kuşatarak barış yapmaya ve koşullarını aynen kabul ettirmeye çalışıyorlardı. Taraflar arasında görüşmeler yapılırken Dayı Hasan, Kaptan Mezomorto Hüseyin Ağa'yı Fransız gemisine rehin olarak gönderiyordu. Hüseyin Ağa Fransız amiraliyle görüşüyor, ona istediği koşullarla barış yapacağı sözünü ve güvencesini veriyordu. Böylece Fransızların desteğini kazanan Mezomorto Cezayir'e dönüyordu. Burada savaş yanlısı denizcileri çevresine toplayan Dayı Hüseyin, Baba Hasan'ı öldürerek dayılığı ele geçiriyordu. Arkasından da Fransız amirali Duguesne'ye direnerek onu Cezayir'den çekilmeye mecbur ediyordu. Mezomorto Hüseyin Ağa 1689 yılına kadar hem beylerbeyliği hem de dayılık yapıyordu. 1689 yılında da dayılık makamını İbrahim Hoca'ya bırakarak kendi arzusuyla görevden ayrılıyordu. Dayılar her ne kadar Divan-ı Guzzat tarafından seçiliyorlarsa da gerçekte mutlak bir iradeye sahip bulunuyorlardı. Dayı Cenine denilen sarayda oturuyor, Solak denilen muhafızlar tarafından korunuyordu. Dayının oturduğu sarayda kadın bulunmuyordu. Dayı haftada bir kez törenle saraydan alınıp evine götürülüyordu. O geceyi karısıyla geçiren dayı, ertesi gün yine törenle evinden alınıp camiye, cuma namazı kılmaya götürülüyor, sonra da Cenine sarayına dönüyordu. Bu uygulama dayılık raconunda kadınların yerinin olmadığını ortaya koyuyordu. Daima kaypak bir zeminde ve kelle koltukta yaşayan dayılar yaşamlarındaki kadınları yumuşak karın olarak kabul ediyorlardı. Unutmamak gerekir ki dayı yönetimi boyunca Cezayir'e 28 zorba dayı hükmediyordu. Ne var ki bu 28 dayıdan 14'ü çeşitli şekillerde öldürülerek bu makamdan ayrılıyordu. Azledilen yahut katledilen dayıların tüm mal ve mülküne Divan-ı Guzzat el koyuyordu. Dayıların memuriyet tevcihi aidatı ile konsolos ve sancak beylerinin muayyer aidat ve hediyelerinden, müsadere ve nakdi cezalardan, esir ticareti ve korsanlardan alınan hisselerden mühim varidatı vardı. Büyük Osmanlı Tarihi, Ordinarius Profesör İyi Hakkı Uzun Çarşılı, Adı Geçen Eser, Cilt 6, Sayfa 249. Dayıların gelir kaynakları arasında en önemli yeri hiç şüphe yok ki korsanlık ve esir ticaretine alınan paylar teşkil ediyordu. Diğer kalemlerde büyük meblağlar oluşturuyordu. Ancak yine de en büyük gelir korsanlıktan ve esir ticaretinden geliyordu. Ne kadar büyük vurgunlar yapılır, ne denli çok esir ele geçirilirse dayının aldığı pay da o oranda büyüyordu. Dolayısıyla dayılar başta korsanlık ve esir ticareti olmak üzere yasa dışı eylemleri destekliyor, teşvik ediyorlardı. Korsanlık ve esir ticareti kaçınılmaz olarak beraberinde savaşmak zorunluluğunu getiriyordu. Dayıların emrinde daima güçlü bir donanmanın bulunması gerekiyordu. Bu nedenle Garp ocaklarının dayıları çekinilmesi ve ciddiye alınması gereken bir askeri güç durumunda bulunuyorlardı. Nitekim 17. yüzyılda Cezayir'in deniz gücü önemli bir tehdit oluşturuyor, Hristiyan donanmaları karşısında mücadele edebilecek bir yeteneğe sahip bulunuyordu. 1981 yılında Cezayir donanması Fransa'nın Akdeniz'deki gücüne ağır darbeler indiriyor, 29 gemisine el koyuyordu. Ancak 18. yüzyılın ilk yarısında durum tersine dönüyordu. Donanma sayısı 20'ye, Cezayir'deki ocakların sayısı ise 20.000'den 5.000'e iniyordu. 1710 yılının Mart ayında dayılık makamında Dayı Bektaş bulunuyordu. Dayı Bektaş bu sırada bir yeniçerinin karısına tecavüz edince ortalık karışıyordu. Ocaklılar Dayı Bektaş'ı öldürüyor ve yerine Sökeli Ali Çavuş'u dayı yapıyorlardı. Dayı Sökeli Ali Çavuş 1711 yılında İstanbul'dan vali tayin edilen Şarkan İbrahim Paşa'nın karaya çıkmasına izin vermiyor, İstanbul'a dönmeye mecbur ediyordu. Ayrıca Sultan 3. Ahmet'e bir arıza gönderiyor, valilik ile dayılığın ayrı kurumlar olmasının sakıncalarına dikkat çekiyordu. Dayı Ali bu iki makamın kendi şahsında birleştirilmesini talep ediyordu. Merkezi yönetim dayının bu isteğine olumlu yanıt veriyordu. Büyük Osmanlı Tarihi, Ordinarius Profesör İ. Hakkı Uzunçağ'ın adı geçen eser, cilt 6, sayfa 250. Böylece Dayı Ali Çavuş Ali Paşa oluyordu. Fermanlar da artık Cezayir Beylerbeyi ve dayısı diye kaydediliyordu. Ne var ki Köprülü Mehmet Paşa'nın sert önlemleriyle kısmen otorite altına alınan Cezayir Ocağı, 1683 Viyana bozgunundan sonra merkezi otoritenin zayıflamasının sonucu yeniden bağımsız hareket etmeye başlıyordu. Buna karşılık Osmanlı yönetimi Akdeniz'de etkinliğini sürdürebilmek için dayıların serkeşliklerini hoşgörüyle karşılıyor, onları giriştikleri savaşlara katılmaya teşvik ediyorlardı. Bunun için de tüm zorbalıklarına karşılık sadece nasihat etmekle yetiniyorlardı. Dayı yönetimi merkezi otoriteyi hiçe sayınca dayılar istedikleri gibi hareket ediyor, zorbalıklarını her gün biraz daha arttırıyorlardı. Cezayir dayılarıyla Tunus ve Trablus Garp dayıları birbirlerine karşı da sürekli güç kullanıyor, yayılmacılık amacıyla yapılan saldırılar sık sık savaşlara dönüyordu. Merkez ile olan ilişkilerin zayıflaması Garp ocaklarına geniş çapta bağımsız hareket etmek olanağı sağlıyordu. Bu kısmi bağımsızlık ise Garp ocakları ile üçüncü ülkeler, özellikle Avrupa ülkeleri arasında anlaşmalar yapılmasına zemin hazırlıyordu. Ne var ki bu anlaşmalar da yeni sorunların ortaya çıkmasına neden oluyordu. Daha önce Osmanlı İmparatorluğu Avrupa ülkeleriyle yaptığı anlaşmalarla Akdeniz'de bu devletlerin ticaret gemilerine, tüccar mallarına ve seyahat eden uyruklarına herhangi bir tecavüz olmayacağına garanti ederek ağır bir sürümkünlülük altına giriyorlardı. Ancak Garp ocaklarının korsan, eşkıya, soyguncu ve çetecileri bu anlaşmaları hiçe sayıyor, payitahtın verdiği güvencelerin aksine geçimlerini korsanlık, soygun ve esir ticareti yaparak sağlıyorlardı. Garp ocakları donanmaları Orta Akdeniz'de ticaret gemilerine saldırıyor, tüccar mallarını yağmalıyor, zengin tüccarları kaçırarak fidye alıyor, çeşitli amaçlarla yolculuk yapanları yakalayarak esir tüccarlarına satıyorlardı. Osmanlı Merkezi Otoritesi Garp ocaklı zorbalarla başa çıkamıyordu. Zira mutlak irade bu yörede zaten korsanlık yapan donanmaya dayanıyor, bu donanmayı kendi deniz gücü olarak kabul ediyordu. Merkezden gönderilen valiler ise dayıların tutsağı durumunda bulunuyordu. Çaresiz kalan Avrupalılar bir yandan kendilerine güvence veren anlaşmalar yapan Osmanlı merkezi yönetimini sıkıştırıyor, diğer yandan da Garp ocaklarını muhatap alarak onlarla ikili anlaşmalar yapıyordu. Garp ocakları Fransa, İngiltere, Napoli, Sicilya Tayin 2, Sicilya Krallığı, Venedik, Avusturya ve İsveç devletleriyle Akdeniz'de emniyet güvenlik muahedeleri akdetmişlerdi. Büyük Osmanlı Tarihi, Ordinarius Profesör Hakkı Uzunçağ'ın adı geçen eser, cilt 6, sayfa 254. Ancak bu anlaşmalar da fazla bir şey ifade etmiyordu. Zira ocaklılar sadece yağma, soygun ve korsanlıkla geçiniyorlardı. Bunlardan başka yaşamlarını sürdürebilecek bir kaynağa sahip bulunmuyorlardı. Yaptıkları anlaşmalara sadık kalarak soygun ve yağmadan vazgeçmeleri halinde başka hiçbir olanakları olmaması nedeniyle kendi yaşam koşullarını kendi elleriyle ortadan kaldırmak durumuna düşüyorlardı. Bu durum bir bakıma korsanların topluca intihar etmeleri anlamına geliyordu. Garp ocaklılar bu nedenle yaptıkları anlaşmalara asla bağlı kalmıyor, riayet ve sadakat göstermiyorlardı. Buradaki korsanlar son derece geniş bir alanda faaliyet gösteriyor, Avrupalılar bakımından tam anlamıyla bir tehdit teşkil ediyorlardı. Bu üç ayrıcalıklı eyalet arasında en güçlü donanmaya Cezayir Ocağı sahip bulunuyordu. Cezayir korsanlarının faaliyetleri Akdeniz'e münhasır kalmayıp bunlar Sehte yani Cebeli Tarık Boğazı'nı aşarak Kanarya Adaları, İngiltere, İrlanda, Felemenk, Danimarka ve İzlanda Adası'na kadar uzanmışlardır. Büyük Osmanlı Tarihi, Ordinarius Profesör İhak Uzun Çarşılı, adı geçen eser, cilt 6 sayfa 303. Nitekim daha 1585 yılında Murat Reis kumandasındaki bir Cezayir donanması, Kanarya Adalarından biri olan Lanzarote Adası'na baskın düzenliyordu. Bu baskın sonucu 300 esir alınıyordu. Esirlerin arasında Lanzarote Adası'nın valisinin karısı da bulunuyordu. Valinin karısı yüksek bir fidye-i necat karşılığında iade ediliyordu. Cezayir korsanları 1625 yılında Britanya Adası'na kadar yaklaşıyor, Vistrul Nehri'nin ağzına giriyorlardı. Korsanlar buradaki Lundi Adası'nı ele geçiriyorlardı. Bu adayı uzun süre ellerinde tutan korsanlar bir hareket üssü ve korsan karargahı haline getiriyor, çevreye baskınlar düzenleyerek ganimet ve esir bakımından verimli yağmalara girişiyorlardı. Cezayir ocakları yeteri kadar ganimet sağladıktan sonra Lundi Adası'nı İngiliz korsanlarına satıyorlardı. 1627 yılında bir başka Cezayir donanması Danimarka sahillerini yağmalayarak İzlanda Adası'na kadar çıkıyordu. Cezayir dayıları 18. yüzyılın sonunda Danimarka donanması ile bir kez daha karşılaşıyorlardı. Bu savaşta dayı büyük yiğitlik ve başarı gösteriyor, halk aşığı Seferlioğlu dayıyı şöyle övüyordu. Bu işler dayıya hep malum oldu. İptida Burç Pulat'ın temelin kurdu. Danimarka kralı bombayla geldi, var ise yetişmiş dayımız bizim. İspanyol kralı Hamlet'ti geldi, 550 alayın kurdu. Gaziler kılıcın biledi vardı, var ise evliyadır dayımız bizim. Küffar karaya askerin döktü, yetişti gaziler hep gülle attı. Topunu bombasını bıraktı gitti, gerçekten evliyadır dayımız bizim. Küffar üçüncü fend ile geldi, kereste kestirdi, lanconlar kurdu. Hayrettin Paşa gibi cenk etti, ah dolsun evliya dayımız bizim. Dördüncü de küffar hışımla geldi. Dayımız İslam memleketin dayısın oldu. Küffar donanması tarumar oldu gitti. Billah evliya dayımız bizim. Seferlioğlu dayının çok metini etti. General kavalyeler hep yaralı gitti. Hayrettin Paşa'nın yerin tuttu. Vallah evliya dayımız bizim. Tarih ve Toplum Orhan Koloğlu'nun Garp Ocakları'nda Anadolu Delikanlıları başlıklı makalesi sayı 34 sayfa 223. 1631 yılında da Cezayirli korsanlar İrlanda'da Baltimore şehrini basarak yağmalıyorlardı. Büyük Osmanlı Tarihi Ordinarius Profesör İhak Uzun Çarşılı adı geçinse cilt 4 sayfa 303. Sadece Orta Akdeniz'e değil aynı zamanda Cebeli Tarık Boğazı'nın dışında da baskınlar gerçekleştirilerek yağmalar yapılması, Osmanlılarla Avrupa ülkeleri arasında yapılan anlaşmaların Cezayir korsanları tarafından yok sayılması anlamına geliyordu. Bunun sonucunda Osmanlılarla anlaşma imzalayan Fransa, İngiltere ve Felemenk başta olmak üzere Avrupa ülkeleri Cezayir dayısıyla ayrıca bir anlaşma yapmak zorunda kalıyorlardı. Osmanlı yönetimi Cezayir ve Tunus dayılarının anlaşmaları imzalamasına izin veriyordu. Bu izin aynı zamanda Garp Ocakları'nın yarı bağımsızlığının merkezi yönetim tarafından kabul edilmesi anlamına geliyordu. Bu durum Garp Ocakları'na çeşitli bakımlardan avantaj sağlıyordu. Birincisi Barbarosszade Cezayirli Hasan Paşa olan Kuluoğullar 17. yüzyıldan başlayarak bütün Kuzey Afrika politikasında etken rol oynamaya başladılar. Telemsan gibi bütün nüfuzu Kuluoğullardan oluşan kentler belirdi. Sonuçta daha geniş haklar elde etme savaşımına girişler. Cezayir'de 1680'lerde ve sonrasındaki ayaklanmalarla merkezi iktidarı ele geçirmeye kalktılar. Başarılı olamadılarsa da ülkenin pek çok yerinde bölge beylikleri ve büyük sermaye ellerinde toplandı. O aracılıkla etkinliklerini sürdürdüler. 18. yüzyılda Tunus'ta Hüseyiniler ve Trablus'ta Karamanlılarla Kuluoğullar iktidara geldiler. Böylece yerli halkın da yönetime katılmasına önemli bir adım atılmış oldu. Kuluoğullar bir sınıf olmaktan çok bir çıkar grubu oluşturduklarından bu günlük oyunlarda bilinçli bir tutum içine giremediler. Çıkar dengelerine göre eğilim gösterdiler ve uzlaşmacı yolları yeğlediler. Tarih ve Toplum adı geçen eser sayı 37 sayfa 167. Dayılar Avrupalılarla yaptıkları anlaşmalara bağlı kalmıyor, ilk fırsatta barış yaptıkları ülkelerin limanlarını ve gemilerini basıyor, mallarını yağmalıyor, insanlarını esir alıp esir tüccarlarına satıyorlardı. Garp ocaklarına yağma ve korsanlık adeta büyük gelir sağlayan bir başka kirli alanda esir ticareti oluşturuyordu. Esir pazarlarının kaynağında ise garp ocaklarının dayıları ve tayfaları özel bir yer tutuyordu. Esircilerin mafyos düzeni. Esir 1. Savaşta düşmanın eline düşen kimse tutsak. 2. Eskiden bir efendinin buyruğu altında yaşayan, ticari bir mal gibi alınıp satılan, özgürlüğü olmayan kimse, eş anlamı köle. 3. Bir kimsenin zorbaca isteklerine boyun eğen kimse uşak. 4. Aşkı yüzünden bütünüyle sevdiği kimsenin bağımlılığına giren kimse. 5. Bir şeye körü körüne bağlanmış, o şeyin karşısında her türlü özgürlüğü iradesini yitirmiş kimse. 6. Esir almak, tutsak etmek, esir düşmek, esir olmak, tutsak olmak. Bir kimseyi esir etmek, bir kimseyi tutsak durumuna sokmak, onun hareket özgürlüğünü kısıtlamak. Büyük Larus, adı geçen eser, cilt 6, sayfa 3810. Arapça bir sözcük olan esir, Kamusu Osmani'de, kul köle harp esnasında düşman eline düşen tutsak, düşman elinde kalan asker, hüküm altında bulunan müptela, bağımlı, düşkün anlamına geliyordu. Başlangıçta savaşarak fakat daha sonra yağma, soygun, gasp, çıkar amaçlı baskın düzenlenerek veya benzeri yollarla ele geçirilen kadın, kız, çocuk veya erkeklerin özgürlükleri ortadan kaldırılıyordu. Daha sonra bunlar çeşitli amaçlarda kullanılmak üzere adeta bir eşya veya mal gibi alınıp satılmaya başlanıyordu. Çeşitli yöntemler uygulanarak ele geçirilen ve özgürlükleri gasp edilen kimselere esir, bunların bir bedel karşılığı alınıp satılmasına da esir ticareti deniyordu. İnsanların uluslararası hukukun yorumlanmasına göre yasal savaşlar gibi olduğu kadar yasa dışı korsanlık ve eşkıyalıkla yapılarak özgürlüklerinin gasp edilerek ortadan kaldırılması hiç şüphe yok ki zaten mafyos bir karakter taşıyordu. Sadece ticari düşünceyle yani ekonomik çıkar sağlamak amacıyla insanları esir eden ve bir eşya mal durumuna sokarak pazara sevk eden çıkar grupları da mafyos örgütleme modeli gibi daha başarılı oluyorlardı. Esir ticareti, pazar ekonomisi anlamında özellikle 15. yüzyıldan itibaren bütün dünyada olduğu gibi Akdeniz bölgesinde, dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde de yaygınlaşıyor, giderek tam anlamıyla mafyos bir sektör durumuna geliyordu. Osmanlı İmparatorluğu topraklarında esir ticareti 1847 yılına kadar yasal zeminde resmi olarak ve devlet tarafından denetlenerek serbestçe yapılıyordu. 1847 yılında da yasaklanıyordu. Esir satın alan önemli şehirlerin ilk sıralarında İstanbul, Bağdat, Şam, Kahire, Medine, Halep, Erzurum, Belgrad ve Sofya yer alıyordu. Esirler her yerde alıcı buluyordu ama bu şehirler başlıca esir ticareti yapılan merkezleri oluşturuyordu.